Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ayal Gökçe. Eserin adı Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru. Yazarı Mehmet Ali Güller. Türü araştırma inceleme. Yayın evi Kaynak Yayınları 2. basım Kasım 2015. ISBN 978-975-343-974-9. Bu kitap 198 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Aralık 2015. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. 100 yıl önce adı Sevri'di, 100 yıl sonra BOP oldu. Büyük Orta Doğu Projesi. Genişletildi, Geniş Orta Doğu Projesi oldu. Hedefe yeni veriler eklendi. Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi oldu. Adı değişti ancak özü hep aynı kaldı. Bölgeyi parçalamak, yeni devletçikler kurmak. Neden? Sömürebilmek için. İngiliz ve Fransız emperyalizmi 100 yıl önce bu toprakları Sevri için saldırdı. ABD iki kez Irak'a Sevri için saldırdı ve ABD Suriye'ye yine Sevri için saldırdı. ABD'nin Sevri, Basra'dan Doğu Akdeniz'e uzanan bir koridordu. Bu koridorun geçeceği Irak, Suriye, Türkiye ve İran'ın adım adım bölünmesi gerekiyordu. İlk adımı Irak'ta attılar ve Barzanistan adı altında Irak koridorunu kurdular. Şimdi Suriye'de ikinci bir koridoru inşa etmeye çalışıyorlar. Atlantik ile Avrasya Suriye'de çarpışmaktadır. Elinizdeki kitap bu büyük çalışmayı incelemektedir. Mehmet Ali Güller'in Suriye'nin Sevri, Amerikan Koridoru adlı kitabını tavsiye ederim. Güller yeni kitabında hem 5 yılda Suriye'de yaşananları ışık tutuyor, hem de Rusya'nın müdahalesiyle artık doğrudan Atlantik ile Avrasya'nın çarpışmasına dönüşen süreci inceliyor. Soner Yalçın. Yakınımızda hatta ülkemizde olup bitenleri anlamanız için adeta bir rehber kitap yazmış Mehmet Ali. Ciddi söylüyorum, bu kitabı okumayan Suriye hakkında konuşmasın. Mustafa Mutlu. Rafet Ballı'nın ön sözüyle. Mehmet Ali Güller, 1974 yılında Malatya Arguvan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde tamamladı. 1995-1997 yıllarında İşçi Partisi Öncü Gençlik içinde yer aldı ve Öncü Gençlik İstanbul Başkanlığı yaptı. 1998 yılında Bilim ve Ütopya dergisinde Bilim ve Ütopya Gençlik Kulübü çalışması yürüttü. 1999 yılında Haftalık Aydınlık Dergisi'nin idare bölümünde çalıştı. 2001-2006 yılları arasında Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal'da çalıştı. Aydınlık Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Ulusal Kanal'da da Haber Müdürlüğü yaptı. 2007-2011 yılları arasında Ulusal Kanal'da Ufuk Ötesi programını hazırlayıp sundu. 2008-2011 yılları arasında Teori Dergisi Yazı Kurulu üyeliği yaptı. 2007-2012 yılları arasında Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak çalışan Güller, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nda 41. dönem 2008-2010 Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2011 yılından itibaren Günlük Aydınlık Gazetesi'nde Ufuk Ötesi isimli köşesinde politika yazıları yazıyor. Güller'in Kaynak Yayınlarından çıkan ABD'nin Neo Osmanlı Projesi, Büyük Kürdistan Hükümet PKK Görüşmeleri 1986-2011 ve IŞİD. Kara Terör ile Kırmızı Kedi Yayın Evi'nden derleme olarak çıkan Soros, CFR ve Arap Ayaklanması isimli kitapları bulunmaktadır. Görkem Demirdöğer Güller ile evlidir. Önsöz niyetine. Aydınlık gazeteciliğinde 2000'li yılların ürünü. Aydınlık özellikle bir sol gazetecilik geleneği. Önce solu giderek Türkiye'nin siyaset hayatını etkilediler. Hem de kalın bir damar olarak. Her dönemde bir analizci yazar havuzları oldu. Onlar doldurdu. Medyanın geleneksel kurumları havuzdan ithalat yaptılar. İhracat demiyorum. Bir dönem eski aydınlıkçıların etkili olmadığı gazete dergi yoktu neredeyse. Özellikle 1980'li 1990'lı yıllarda. Bunu ilk 1983'te fark ettim. Güneş Gazetesi Haber Merkezi'ne yeni başlamıştım. Bir editörler toplantısı. Genel yönetmen Güneri Civoğlu bir ihtiyaçtan söz etti. İstanbul'un ilçeleri için acar muhabirler bulmalıydık. Kaynağı da gösterdi. Aydınlık. O çevreye bakmalıydık. Gerekçesi hazırdı. İmkanları kısıtlıydı fakat çok başarılı gazetecilik yaptılar. Günlük Aydınlık gazetesi 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kapatılmıştı ve çalışanlarının çoğu artık başka işler yapıyordu. Şaşırdım. Evet, Aydınlık gerçekten de başarılıydı. Fakat karşı mahalleden de böyle göründüğünü bilmiyordum. Bir not. O günlerde Güneri Bey'i öteki mahalleden sayıyordum. 1975-1982 arasında Sağcı Tercüman gazetesini yönetmişti çünkü. Sonradan Kanal D'de 2 yıl daha yakın çalıştık. Program danışmanlığını yaptım. Gördüğüm AP-CHP karışımı bir yol izliyordu. Bir tür devlet partisi çizgisi yani. Aydınlık geleneği 2000'li yıllarla birlikte yelpazesini çeşitlendirdi. Görsel yayıncılıktaki sıfır tecrübesine rağmen televizyonculuğa da girdi. Ulusal kanal. Zorunlu bir emekleme dönemi, ardından AKP'li karanlık yıllar, Ergenekon süreci. Bir de baktık ki medyada AKP'nin zorunlu içtima dönemi başlamış. Hemen herkes hizada. Çünkü muhalefetin bedeli ağır. Ulusal kanal kayıtsız şartsız muhalefeti göze alan tek ekran. Mehmet Ali Güller'i ilk ulusal kanalda gördüm. Ben meslekte 30'lu yıllarıma giriyordum. O henüz başında. Arkadaşları adını kısaltmış Mali diyorlardı. İlk aylarda tam ne yaptığını hatırlamıyorum. Çoğumuz gibi her işe koşturuyordu. Fakat bir hususta hafızam net. Mehmet Ali binadan hiç çıkmıyordu. Kanalda yatıp kalkıyordu diyemeyeceğim. Evet, kalktığı kesindi fakat yattığından emin değildim. Çünkü binada ne yatak vardı ne de yatacak oda. Nerede uyuyor, nasıl dinleniyor bilmiyordum. Sordum. Masa ve sandalyelerle idare ettiğini söylediler. Sanıyorum 1-2 yıl böyle sürdü. Mehmet Ali'nin kendini fark ettirmesi sabahki haber toplantılarıyla başladı. İyi ifade ediyordu kendisini. Takipçi ve ısrarlıydı. Polemiği de seviyordu. Giderek analizciliği öne çıktı. Bir küçük uyarı. Analizle polemik birbirini pek sevmez. Burada bir parantez açayım. Gazeteciliğe ana akım denilen medyada başladım. 3-4'ünün haber merkezlerinde çalıştım. Sayısız haber toplantısına katıldım. Gündem nasıl takip edilir, haberler nasıl seçilir, geliştirilir, başlıklandırılır yaşadım. Ulusal kanal ve aydınlık toplantılarında da bulundum aynı şekilde. Bir kıyaslama yapacak kadar gözleme sahibim. Önce katılım yönünden. Aydınlıkta sabah toplantıları açıktır. Stajyerler dahil herkes katılır, tecrübeden verilir. Ana akım medyada ise servis şefleri ve editörlerle sınırlıdır, tecrübeden alınır. İkincisi muhteva ile ilgili. Aydınlık toplantılarında haberin stratejisi tartışılır öncelikle. Ana akımda ise stratejinin önündeki haber önemlidir. Yani birinde haberin fikri konuşulur, diğerinde haberin tekniği. Bir özet, aydınlık bir okul, ana akımcılar ise fabrika. Bir sonuç, rahatlıkla söyleyebilirim, Mehmet Ali'nin analizciliği ulusal kanal haber toplantılarında filizlendi, boyattı. Bir beklenti, 2015 yılının sonbaharındayız. İş başa düştü. Aydınlığı neredeyse sadece gençler çıkarıyor. Kıdem ortalaması 4-5 yıl. Analizci yazar havuzuna yeni adaylar var. Bakalım yüzlüklerini ne zaman göreceğiz? Bir de temenni. Keşke aydınlık haberin tekniğini biraz daha fazla konuşsa. Bölgesel parselasyonu anlama kılavuzu. Konumuza dönelim. Okurları da farkındadır. Mehmet Ali'nin enerjisi yerinde, üretken de. Hem günlük yazılarını yetiştirdi hem de kitap çalışmalarını aksatmıyor. Suriye'nin Sebri, Amerikan Koridoru 5. kitabı. Konu önemli ve riskli. Önemli çünkü sadece Suriye'nin değil, bütün bölgenin kaderi çizilmek isteniyor. Haritası masaya yatırılan ülkelerin başında da Türkiye bulunuyor. Takip etmek, anlamak zorundayız. Riskli, dumanı henüz tütmekte olanı kitaplaştırmış. Mehmet Ali birikimine, durduğu yere, baktığı açıya güveniyor. Güncel tarihçilik yapmış. Adeta bir anlama kılavuzu hazırlamış. Irak ve Suriye'de başlatılan ve Türkiye'nin de kapsama alanında bulunduğu siyasi kadastro çalışması için. Okuyucunun önüne aydınlatma fişekleri atıyor. Fakat hesaba katmak durumundayız. Süreç fazlasıyla oynak. Belki daha işin başındayız. Seyri muhtemel sürprizlerle dolu. Türkiye'den bakınca aşamaları çoğu kez ileriye sıçratıyoruz. Şam'da, Beyrut'ta, Tahran'da konuştuklarım ise sabrı tanıyorlar. 10-15 yıllık bir dönemden söz ediyorlar. Evet, kazanmaya odaklı fakat topyekun ağır maliyetli. Maalesef bedel ödeyecekleri arasında ülkemiz de sayılıyor. Yeni sürecin başlangıcı 1989 Paris Kürt Konferansı. Konumuz Amerikan Koridoru. Namı diğer Kürt Koridoru. Irak'ın kuzeyinden Akdeniz'e uzatılacak siyaseten mayınlı coğrafya. Olaylar o kadar hızlı seyrediyor ki şaşmamak mümkün değil. Sanki mutasavver bir alandan söz ediyoruz. En fazla perde arkasında hazırlanmış bir plan var gibi konuşuyoruz. Oysa sahada işler aşırı basit ilerliyor. Son 30 yıla bakmak yeterli. 1987 Temmuz'uydu. Kuzey Irak'a dağ yoluyla ilk kez geçmiştim. Şemdinli'nin Derecik bölgesinden. O zaman bilmiyordum. Ünlü kamp bölgesi Hakurk'un hemen yakınından giriş yapmışım. PKK henüz küçük gruplar halinde Vurkaş'taydı. Zayıftı. Karanlıkta 6 saatte kaçış payı olmadan eylem yapamıyorlardı. Irak tarafında bir hafta dolaştım. Barzani peşmergelerinin küçük kamplarında kaldım. Bir tek PKK'lıya rastlamadım. Barzani peşmergelerinin de sabit alanları yoktu. Irak ordusu ilerliyor, onlar hemen çekiliyordu. Talabani bölgesi, orada da durum farksızdı. Ekim 1989'da Paris'te ilk Uluslararası Kürt Konferansı yapıldı. 2 gün sürdü, yerinde izledim. Hamisi tanıdıktı, Madame Danielle Mitterrand. Döneminin Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın eşi. PKK dahil hemen bütün Kürt örgütleri fiilen çağrılmıştı. Konferans aslında bir işaret fişeğiydi. Sovyet sistemi çatırdamakta, çöküş hızlanmış. Doğal sonuç, Batı için Orta Doğu'da sınırların bozulması dönemi gelmişti. En kullanışlı araç da Kürt milliyetçiliğiydi. Konferanstan sonra Celal Tarabani ile uzun bir görüşme yaptım. Zeki, kıvrak, gelişmeleri hızlı okuyan biriydi. Tek kutupluluğa giden dünyada Batı'nın Kürt meselesine yeni bakışını şöyle özetlemişti. Moskova'nın kapısını çaldım. Kim var orada dediler. Adımızı söyledik. Bir dahaki sefere gelin dediler. Avrupa fena değildi. Amerika en iyisiydi. Sordum. En iyi kabulü Amerika mı gösterdi? Onayladı. Evet, Avrupa'dan da iyiydi. Irak çok baskı yaptı. Amerikan dışişleri benimle görüşmesin diye. Ve ilk kez de CIA'in alttan alan ilişki kurmaya çalışmasının dışında Amerika Kürtlerle siyasi ilişki kurmuş oldu. Sohbetimizde Kürt milliyetçiliğini tartıştık. İtiraf edeyim, o dönemde küçümsüyordum hepsini. Zayıftılar, askeri sonuç alabilecek güçte gözükmüyorlardı. Kendisine söyledim de, bir kurtarılmış bölgeniz bile yok. Varmış, İran sınırındaki dağ kamplarından söz etti. Notlarımda bulamadım, tam hatırlamıyorum. Şimdi PKK'nın yerleştiği Kandil'de olabilir. İstersen beni oraya götürebileceğini söyledi. O dönem çalıştığım milliyeti iknada zorluğu bildiğim için kabul etmedim. Şimdi düşünüyorum. Gitmeliydim, görmeliydim, anlamalıydım. Birinci dönüm noktası, Körfez Savaşı 1991. 2 yıl içinde hem dünya hem bölge değişti. Saddam Hüseyin Irak'ı, Kuveyt'i ilhak etti. 2 Ağustos 1990. Hesapsızdı, zamansızdı, ağır oldu bedeli. ABD büyük bir askeri yığınakla bölgeye girdi. 17 Ocak 28 Şubat 1991. Irak iki operasyonu birden yedi. Hem kuvvetten çıkarıldı hem de ülkenin kuzeyi Bağdat'tan koparıldı. 3 Kürt vilayeti uçuşa yasak bölge ilan edildi. 5 Nisan 1991. Şu ünlü 36. paralel kararından söz ediyorum. Çekiş güç düzeni kuruldu. Böylece Kuzey Irak'ta Barzani Devleti'nin temeli atıldı. Tuhaf bir durum. Aynı konuda hem haklı çıkmış hem de yanılmıştım. Rafet Ballı, Kürt Dosyası, Cem Yayınları, İstanbul 1991, sayfa 485. Haklıydım. Kürt Milliyetçisi partiler ABD'nin teşvikiyle ayaklandılar. Fakat 2 haftada yenildiler. Askeri zafer kazanamayacakları tescil edildi. Yanılmıştım. Yenilgi önemli değilmiş. ABD sağ olsun. Galip sayıldı bu yolda malum. Washington bölüyorum dedi, böldü. Yeni bir dönem başlamıştı. Yenilerek devlet kurmak. Bir tuhaflık daha yaşandı. Türkiye'ye bir de görev verdiler. Çekiş güce ev sahipliği. Yani bölme memuru Türkiye oldu. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan. Hepsi çekiş güç sürecinde ya Cumhurbaşkanlığı yaptı ya da Başbakanlık. Onlar da biliyordu Irak bölünürse Türkiye de bölünür. Fakat hiçbiri tezgahı bozmaya cesaret edemedi. Türkiye hem sızlandı hem de kendisini bölecek devletçiliği kendi eliyle inşa etti. Dışa bağımlılık böyle oluyormuş demek ki. Tecrübe 1. Açıkça cepheden ipleri kesmeye cesaret edemezsen Eloğlu seni sana karşı bile kullanır. İkinci dönüm noktası Suriye. Uzatmaya ihtiyaç yok. Mehmet Ali ilerleyen sayfalarda ayrıntısıyla anlatıyor. Irak tecrübesi ortadaydı. AKP Türkiye'si aynı hatayı Suriye'de tekrarladı. 15 Mart 2011'de düğmeye basıldı. Batı ile bir oldular, Suriye devletini yıkmaya kalktılar. On binlerce terörist Suriye'ye sokuldu. Hesap Müslüman kardeşleri İhvan iktidar yapmaktı. Oysa bizzat İhvan, Suriye içinde gücümüz yok diyordu. İhvan liderlerinden kendim dinledim. İstanbul Fatih'teki bir toplantıda. Olaylar başlamadan 20 gün kadar önce. AKP ısrarla uyarıldı. Suriye bölünürse Türkiye'de bölünür. Bir yıl geçmedi, Irak Suriye'de tekerrür etti. 18 Temmuz 2012'de parçalanma şekillendi. PKK sahneye çıkarıldı bu kez. Suriye'nin kuzeyindeki 3 bölgeyi teslim aldı. Hem de hiç savaşmadan. Artık kesinleşti. Batı sistemi ayrılıkçılığı kazanmasa da ödüllendiriyor. Bir yıl sonra kanton ilanları geldi. AKP'nin bilgisi dahilinde. Herkes yine uyardı. Amerikan koridoru geliyor, Suriye politikanı değiştir diye. AKP'nin mecburiyetleri Türkiye'nin kaderinin önündeydi. Esad gitmeli. 2015 Mart'ından itibaren AKP kendi çıkmazını derinleştirdi. IŞİD ve PYD dışı muhalefeti tek çatı altında birleştirip Şam'ın üstüne sürdüler. Sonra bir şey daha oldu. ABD vurdu, IŞİD çekildi. PKK-PYD iki kantonu birleştirdi. Cizre ve Aynel Arap'ı, Kobani, 15 Haziran 2015. Bunun anlamı şuydu. Amerikan koridorunun neredeyse %60'ı tamamdı. Yani koridor bir zamanlar sadece tasavvurdu, hayali bir plandı. Bugün ise 2/3 tamamlanmış bir realite. Sırada Afrin var. Aynel Arap, Afrin'le birleştirilirse Akdeniz'e bir adım kalıyor. Tecrübe 2, Amerika vuruyor, Kürdistan'ı kuruyor. Türkiye'nin kritik seçimi, bölgeyle mi, Amerika ile mi? Eylül 2015, kritik bir eşikteyiz. Türkiye, koridorun neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu gördü. 24 Temmuz 2015'te bir hamle başlattı. ABD güdümlü, ayrılıkçılığa karşı. Gündeminde Afrin ve Aynel Arap arasında tampon bölge kurmak var. Amaç belli, koridorun iki parçasının birleşmesini önlemek. Askeri olarak mümkün, siyaseten gerekli. Fakat sorun büyük. Türkiye hangi kuvvetlerle birlikte hareket edecek? ABD cephesiyle mi, yoksa bölge ülkeleriyle mi? Cevabı sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de kaderini tayin edecek. Bir soru daha. Türkiye yönünü kime dönmüş durumda? Saha karmaşık. Amerika'dan kopuş işareti görünmüyor. Fakat ayrılıkçılığı dizginlemede mesafe alındığı anlaşılıyor. AKP kulislerine bakıyorum. Dehşetengiz iddialar dolaşıyor. İddia olarak özetliyorum. 1. Türkiye, Irak ve Suriye'nin birliğini savunmaktan vazgeçti. Çünkü artık birleşmelerini mümkün görmüyor. 2. Bölgenin gündeminde yeni bir Sünni devlet var. Irak ve Suriye'nin Sünni bölgelerinde kurulacak. Ürdün'ün bir kısmı da katılacak buraya. 3. Böylece hem İran'ın önü kesilecek hem de Amerikan koridoru mümkün olmayacak. Başka ayrıntılar da var. Doğru olabilir mi? Konuşan çevreler ciddi fakat ihtimal düşük. Sorun şu, AKP öyle olmayacak dualara amin dedi ki maceracılıkları ve derin yanılıkları artık şaşırtmıyor. Türkiye'nin çıkışı bir tercihe bağlı görünüyor, AKP'den ve Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak. Rafet Ballı, 16 Eylül 2015. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.